Evim Türkiye. Orkestra şefi, kompozitör, öğretim üyesi. 32 yıldır Türkiye'de yaşayan çok gönlü bir sanatçı. Birçok senfoni, konçerto, oda müziğinin yanı sıra şu anda dinlemekte olduğunuz Karadeniz Rapsodisi adlı eserinde bestecisi. Evim Türkiye programının bugünkü konuğu Romen sanatçı Bujor Hoynik. Uzun yıllardır Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefliğini yürüten Bujor Hoynik, 1950 yılında Romanya'nın Temaşver kentinde doğar. Üç kuşaktır müzisyen bir ailenin oğlu olarak önce piyano eğitimine başlar, sonrasında babası ve dedesi gibi orkestra şefliğini seçer. Annesi soprano, babası orkestra şefi olunca tüm çocukluğu sanatla iç içe, müzikle dolu bir ortamda geçer.
Benim aile müzisyenler. Ben operada doğdum. 2-3 yaşlarda da kulislerde de nasıl denir Türkçe? Cirit atıyordum. Tamam, hatırladım. Ve niye? Çünkü temsiller geç bitiriyordu. Annem alıyordu temsillerde onunla beraber. Yani hayat zordu mutlaka 50-55 yıllarda. Babam koro şefi ve violonselciydi senfoni orkestrada. Yani hep müzik içinde doğdum. Farkında değildim nasıl hayat başka bir şekilde nasıl olabilir. Tek bir şey hatırlıyorum. Küçükken öğrendim nota okuması normal harfler okumadan evvel. Önce nota okudum, 2-2,5 yaşlarda, 4 yaşlarda okudum okumaya normal kitap. Ve o yüzden de hiçbir zaman zorluk, yani nota ve de müzik teorisi, de müzik bilgisi hiçbir zaman zorluk çekmedim. Tıpkı eğer kendi dilde okuyorsun bir roman, her şeyi anlıyorsun çok çabuk. Yani başka bir dilde belki zorlanıyorsun, üçüncü dilde daha da zorlanıyorsun. Kendi dilinde müzik olunca, kendi dili, işler çok çok daha kolay.
Bujor Hoynik, hakkında pek az şey bildiği Türkiye'ye ilk defa 1 Ocak 1981'de gelir. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Sevil Berberi Operası'nı yönetir. 3 ay Ankara'da kaldıktan sonra ülkesi Romanya'ya geri döner.
Önce zannediyorum ki 79 ya da 80 yıllarda orkestra şefiyim Romanya'da. Oradan da bir davetiye geldi. Bir temsil için Türkiye geleyim diye. Bana ait gelmedi o davetiye. Bir orkestra şefi acele bir ihtiyacı vardı da Ankara Operası'nda. Ve o sene bilmiyorum bir nedeni vardı da ertelendim. Ondan sonra da yani 81 geldim. İlk defa Ocak'ta, tam hatırlıyorum 1 Ocak'taydı. Ve Sevil Berberi yönetim bu operada. O zaman Türkiye'ye geldiğim zaman da çok şaşırdım, çünkü çok az şeyler biliyordum Türkiye üzerinde. Şaşırdım, pozitif, daha Orta Doğu bir ülke bekliyordum. Halbuki bayağı yani çok daha ileri bir ülkeydi, daha gelişmiş, daha rahat bir ülke yani öteki Orta Doğu ülkelere göre. Operada hakikaten çok iyiydi. Bugün de iyi ama o zamanlar yani 80 yıllarda o kadar iyi şarkıcılar, o kadar iyi bir orkestra ve de seyirci beklemedim doğrusu. Niye? Çünkü duymadık Türkiye opera ve balesinin değeri. Daha doğrusu Romanya'da birkaç tane film görüyorduk o zaman Türkiye'den. Kültür açısından eğer biliyorsunuz o filmler 1960 filmlerdi ve daha başka bir şey yok.
Bujor Hoyning 1981'deki o ilk gelişinde operada sanatçı olan eşi Ayşe Hanım'la da tanışır. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşür ve çift evlenmeye karar verir. Ancak o yıllarda ekonomik ve siyasi zorluklar yaşayan Romanya'da bu evliliğin gerçekleşmesi pek de kolay olmaz. Evlenmeleri ancak Romanya Devlet Başkanı Çavuşescu'dan alınan özel bir izinle mümkün olur. Çift nihayet 1984'te evlenir ve Türkiye'ye yerleşir. Romanya'nın zorlu ortamından sonra Türkiye'de yaşamak Bujor Hoyni'ye çok iyi gelir. İlk yıllarda ufak tefek sıkıntıları, hatta şaşkınlıkları da olur ama.
Çok zorluklar yaşadım Romanya'da, o yüzden burası o kadar zorlukları hissetmedim. Niye? Evlendiğim eşimle evlenmek için ta Çavuşescu'nun imza gerekiyordu o zaman. Bir sene de bekledik o iş için. Zar zor pasaportlar veriyorlardı vesaire. O yüzden Türkiye'de geldim, özgür bir ülke içinde hissettim kendimi. Ama dil yüzünden ve de bürokrasi yüzünden, Türkiye'nin bürokrasisi, tabii ki zorluklar çektim. Yani hiç beklemedim ki Türkiye'de o kadar bürokrasi var. İlk sene hem Türkçe eksikliğim vardı hem de bazı şeylerde tabii ki çok zor alıştım. İşporta bağırmak şeyde, pazarlarda korku içindeydim. Size de bir güzel bir hikaye anlatayım. Eşimle yeni bir daire bulduk Çankaya'da, oturduk çok rahat, güzel. Saat 6-6.30 sabahta ben duyuyorum pencereden adamı öldürüyorlar. Boğuyorlar birisi. Allah dedim, Ayşe'yi uyandırdım. Ondan sonra dedim ki ya birisi bizim pencerenin altında da öldürüyorlar. Yavaş yavaş gittik pencerede. Onda bir kere daha da bağırdı. Ayşe başladı gülmeye. Ondan sonra dedim ya ciddi işlerde sen nasıl gülebilirsin? Aslında bir sucu geliyordu ve su bağırıyordu böyle bir ses ile. Ben de bir korktum, yani su satıyordu o adam o saatte. Ne diyeceğim yani, böyle bir şey.
Çok akıcı ve esprili bir üslupla konuşan Bujor Hoyning, Türkçeyi kendi kendine kitaptan öğrenmiş. Ancak çalıştığı kitabın ikinci cildini yarıda bırakınca istediği düzeye ne yazık ki ulaşamamış.
Türkçe öğrendiğim bir kitap, bir Sorbonne Paris'teki üniversitenin öğrenciler için basılmış iki volüm bir eğitim. Türkçe eğitimi Fransızcadan. Çünkü Romence'den bulamadım böyle bir kitap. Maalesef yalnız yarım kitap okudum. İkinci bölüm hiç bakmadım ve o kadar Türkçe ile kaldım. Çünkü o yarım kitap bana yetti. Gazete okuyabilirim, kitap okuyabilirim Türkçe. Ve rahatladım birdenbire. Ama doğru Türkçe konuşmak için keşke o kitaplar bitseydim. Ya ben sıkıntı görüyorum çünkü Romence çok daha edebiyatlı konuşuyorum ve o aynı stil bulamıyorum Türkçe maalesef. Biliyorum ki uzun cümleyi kurmak lazım, biliyorum ki kelimeler seçilecek, kelimeler tekrarlanmayacak bir cümle içinde vesaire vesaire, ama beceremiyorum Türkçe bütün bunları.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de Evim Türkiye programını dinliyorsunuz. Bugünkü konuğumuz 32 yıldır Türkiye'de yaşayan Romen besteci, orkestra şefi Bujor Hoynik. ...1984'ten beri Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefliğini yürüten Bujor Hoynik'in pek çok bestesi bulunuyor. Eserleri başta Romanya ve Türkiye olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde seslendiriliyor. Gordion Kantatı, Şahmeran Operası, Şehitler Anısına Üç Ağıt, Karadeniz Rapsodisi bu eserlerden sadece bazıları. 30 yılı aşkın süredir yaşadığı Türkiye ve Türk müziği Bujor Hoynik'in müzikal kimliğini de etkilemiş elbette.
Tabii ki müzik çok farklı. Türk müziği sonuçta da bir makamlar ve de bir gelenek var 700-800 sene ve de bu gelenek devam ediyor ve de çok bir özelliği var. Tıpkı eğer siz bakıyorsunuz bugün Japon müziği ya da Çin müziği dersiniz ki ha bambaşka bir müzik. Benzemiyor bizim müziklere. Romanya'daki folkloru, Romanya'daki müzikleri de daha fazla Avrupa'ya entegre oldu. Ama Türkiye'de geldiğim zamanı gördüm ki Karadeniz folkloru yani Karadeniz bölgesi Romanya, Bulgaristan'da hatta bütün Karadeniz ülkelerde Gürcistan dahil benziyor folkloru. Karadeniz özel bir folkloru var ve de ben en zengin folkloru Türk folkloru Karadeniz'i buluyorum. Ama tabii ki müthiş parçalar var, müthiş şeyler var da güneyde, Ege'de de Trakya'da. Ama toplam olarak da Karadeniz folkloru ve de Karadeniz çok büyük bir bölge Türkiye'de. Ben Romen folklorundan en yakın buluyorum Türk Karadeniz folkloru. O yüzden o Karadeniz Rapsodisi yazdım. Bir sürü şarkılar da oradan da etkiledim. Orkestrasyon ve çok seslendirdim. Karadeniz folkloru zaten en kolay senfonik ve de çok sesli bir hali getirebilirim. En kolay. İster istemez hem orkestra şefi olarak günlük yani ben yönetim Türk operalarda 4. Murat, 5. Murat Balesi, efendim Nasrettin Hoca vesaire bir sürü operalar vardı şu anda kafama geçmiyor ve bu operalarda da o özü var yani Türk müzikisi özü. Dede Efendi'den başlayarak da ister istemez müzisyen olarak orada da analiz ediyorsun, alıyorsun ya da almıyorsun bazı müziklerde de içinden de oturturuyor, etkiliyor. Dinlediğim Yemen türküsü mesela da anormal etkiledi beni. Dedim ki ya bu bir büyük bir yapıt. Muş'a kadar, Elazığ'a kadar gittim, dinledim orijinal köylerden de bu türkü. Orası, onun orijini galiba Harput, o civarında. Çünkü Redife orada vardı. Ve de başka şarkılar da çok benziyor o Yemen türküsünün, o yöredeki. Ve bu folklor yani bir güç gösteriyor, bir kültürel bir güç. Halkın ünitesi, halkın gücü. Folklor çok şeyler gösteriyor. Zaten de Shakespeare demiş ki bir milletin müziği dinle, o milleti kim anlarsın? Müzik çok ve özellikle halk müziği dinlersin, anlarsın. Bütün her şey, sosyal durumu her şey.
Bujor Hoynik, 32 yıldır opera sanatçısı Ayşe Hoynik'le evli. Çiftin oğulları Artun Hoynik de aile geleneğini bozmamış ve sanatçı olmayı seçmiş. Babasının ve dedelerinin izinden giderek orkestra şefi olmuş. Ayşe ve Bujor Hoyning uzun yıllardır aynı iş yerinde aynı ortamı paylaşıyorlar. Bujor Bey, iki farklı kültürden geliyor olsalar da bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, eşiyle ilk günkü heyecanlarını koruduklarını anlatıyor.
Yani küçükle evlendik, o yüzden de çok sürüyor. Biz ilk gün gibiyiz. Ayşe Hanım başka, yani ne bileyim ben, bu işlerde belki bir tesadüf var ama bence bir bilgi var içinde. Çünkü insanlar ne zaman seçiyorlar ve de ebedi, yani bütün hayat için seçim var. Birbiriyle o kültür ve o aynı fikirlerde paylaşmak hemen anlarlar. Eğer tesadüfen ve de hiç konuşmadan ya da yalnız böyle beğenmek insanlar da evleniyorlar, tabii ki yetmez. Eşimle bu farklar da hiçbir zaman da bizi hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Hiçbir şekilde. Çünkü bu farklar da yapay, bu önemli değil aslında. Yani eşim işte operada hemen her gün çalışıyor, ben de oradayım. Operada eşim benimle böyle konuşuyor, maestro bu ölçüde nasıl yapacağız vesaire. Evde bu jorde, yani eşim inanılmaz bir disiplin profesyoneli var ve oğlumuz ister istemez de o da müzisyen oldu, o da orkestra şefi ve de tıpkı ben yaşadığım Romanya'da hayatı şu anda da burada. Benim ailede enteresan bir şey var. Dede de müzisyendi, bir Roman. Moldova'da doğdu ve o evlendi bir Avusturyalı bir kadın. O da şarkıcı, operada, koroda. Böyle tanıştılar, evlendiler. Benim babam müzisyen, koro şefi, orkestra şefiydi. Ne zaman annemle tanıştı. Annem Ukraynalı. O da şarkıcı, o da operada. Ben yine Roman, bir Türk hanımla evlendim. O da şarkıcı, operada. Ve de şimdi sıra oğlumda, bulsun bir kim bilir, bir Rus, bir Japon, bir şeyde, bir o da soprano olsun. Ve de aile geleneği böyle gidiyor.
Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Bujor Hoyning artık evinin Türkiye olduğunu söylüyor ve köklerim artık Türkiye'de. Bunun en önemli nedeni de müzik diyor.
Artık Türkiye'de oldum. Çünkü 66 yaşındayım, 67. Belki 3-4 sene daha da çalışacağım. Emeklilik mutlaka, buradan da artık alacağım. O kadar seneler Türkiye'deyim. Ve de kökler ister istemez Türkiye'de kalacak. O kadar kökler daha fazla müzik yüzünden oluyor. Yani ev ya da başka bir durum değil. Ama sosyal açıdan müzik böyle bir sanat ki, ressam gibi değilsin, tek başına gidersin, Tahiti'de, Gauguin gibi ve de resim yapıyorsun. Müzik hayat, sosyal bir hayat. Orkestra 80 kişi, 100 kişi, koroda 100 kişi, bale 70 kişi. Bunlarla devamlı yaşıyorsun. Ve de halk var, hangi dinliyor bu müzik, okumuyor kitaplarda, müziği dinliyor. O yüzden müzisyen yaşıyor çok intensif bir sosyal hayat. Çok çok yoğun bir sosyal hayat. sana müzik başka bir şey. O yüzden Türkiye çünkü 30 senede bu konservatuvarda, İstanbul'daki müzisyenlerde, İzmir vesaire bunlarla devamlı beraber yaşıyorum. Onları birden haydi bırak Romanya'da git emeklilik kedi köpekle yaşa olmuyor.
Evim Türkiye programında bugün Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 1984'ten beri daimi şefliğini yürüten besteci Bujor Hoyni'yi konuk ettik. Onun Romanya'dan Türkiye'ye uzanan öyküsünü anlattık sizlere. Bir başka bölümde bir başka öyküyle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evim Türkiye programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı.